إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, bugün Lokman suresine başlıyoruz. Lokman aleyhisselamın kıssasından, onun bazı öğütlerinden bahsedildiği için sureye bu isim verilmiştir. Mekke'de nazil olmuş olan bir suredir. Dolayısıyla Mekki surelerin özelliklerini taşır. Mekki surelerin temas ettiği meselelere temas eder. Allah Azze ve Celle Mekki surelerde tevhid davasından, imandan ve şirkten, bunların mücadelesinden, Allah'a ne şekilde iman edilmesi gerektiğinden, ahirete iman etmekten, kafirlerle olan mücadeleden, kafirlerin zulümlerine karşı sabır göstermekten ve buna benzer bir takım konulardan bahseder. Surenin ele almış olduğu konulara bakıldığı zaman, Mekki surelerin özelliklerini taşıdığını ifade etmiştim. Dolayısıyla bu surede de buna benzer konular karşımıza çıkacak. Ve Allah Azze ve Celle müminlerin kafirlere karşı mücadele edebilmeleri için onlara bir takım yollar gösterecek ve hareketin gerçek komutanının kendisi olduğunu, kendisinin dediği şekilde hareketin idare edilmesi gerektiğini tüm insanlara ifade edecek. Hareketin hakiki komutanı Allah'tır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ne şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirleyecek olan da O'dur. Ve işte surede İslam ile savaşanların hangi yolları kullandıklarına temas edilecek. İslam düşmanları insanları kandırabilmek için, hakkın önüne set çekebilmek için ne gibi yollara başvurmaktadırlar? Onlara misaller verilecek. Bu şekilde Allah Azze ve Celle müminlere hem teselli verecek, hem moral verecek, hem onlara yol gösterecek, düşmanın stratejilerini söyleyecek. O stratejilere karşı nasıl bir strateji takip edilmesi gerektiğini öğretecek. Sure Elif Lam Mim diye başlar. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde başlayan sureler var. Bunların iki tanesi dışında tamamı Mekke'de nazil olmuş olan surelerdir. Bakara ve Ali İmran, Efendimizin Zehravan dediği, iki çiçek dediği Bakara ve Ali İmran dışındaki diğer surelerin bu şekilde başlayan Elif Lam Mim gibi, Yasin gibi, Taha gibi bu şekilde hurufu mukatta'a denilen kesik kesik harfler yani Elif Lam Mim mesela elem diye okunmaz ya da başka buna benzer bir şekilde okunmaz. Elif ayrı, lam ayrı, mim ayrı. O yüzden mukatta'a denilmiştir. Her bir harf tek başına okunur, kesik kesik okunur. Ondan dolayı kesikli harfler hurufu mukatta'a denildi. Bu hurufu mukatta'alar demin ifade ettiğim gibi ekseriyetle Mekki surelerde gelmiştir. Ama Allah Azze ve Celle Medine'de indirmiş olduğu, hicretten sonra daha doğrusu indirmiş olduğu Bakara ve Ali İmran surelerinin de başında Elif Lam Mim der. Bu ikisi dışındaki diğer yerlerde eğer böyle başlıyorsa Elif Lam Mim gibi, Yasin gibi, Taha gibi anlayamadığımız kesik kesik harflerle başlıyorsa eğer o surenin Mekki olduğunu gösterir. Demek ki o bir işarettir. O sure Mekke'de nazil olmuş olan, hicretten evvel nazil olmuş olan bir sure demektir. Allah Azze ve Celle bu şekilde bazı surelerin başında bir harf nun gibi, bazılarının başında iki harf ye, sin gibi, bazılarının başında üç harf elif, lam, mim gibi, dört harf ve beş harf bu şekilde birden beşe kadar çeşitli surelerin başında bu şekilde harflerle başlar. Bunlar hakkında ne kadar konuşulursa konuşulsun sonuçta Allahu alem bir sevap demekten başka bir şey söyleyemeyiz. Allah en iyisini bilendir, doğruyu Allah en iyi bilendir demenin ötesine geçemeyiz. Bunlar hakkında değişik görüşler ortaya atılmıştır. Bazıları surelerin başındaki bu harflerin surenin ismi olduğunu iddia etmişler. Halbuki mesela Elif Lam Mim diye bir sure ismi bilmiyoruz. Bu şekilde evet bazıları öyledir. Yasin mesela Yasin suresi olarak bilinir. Ama hepsi için bunu söylemek doğru olmaz. Hepsinde aynı kural geçerli değil. Dolayısıyla surenin ismidir diyen görüşü doğru kabul etmek doğru olmayacaktır. Bazıları bu isimler Allah'ın isimleridir demişler. Elif, Lam, Mim Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Yasin Allah'ın isimlerinden bir isimdir demişler. Bazıları Kur'an'ın isimlerinden bir isimdir demişler. Çeşitli görüşler ortaya atılmış. Bu görüşlerin içerisinde en makul olanı, en doğru olanı ise ekseri ulemanın tercihine göre Allah Azze ve Celle manasını anlayamamış olduğumuz bu ayetlerle başlarken demek ister ki ey insanlar haydi bu Kur'an harflerden meydana gelmiştir. Madem ki harflerden müteşekkildir ve siz de bu kitabın kelamullah değil de kelam Muhammed olduğunu iddia ediyorsunuz. Haydi onun bir benzerini getirin bakalım. İşte bu kitap elif gibi, lam gibi, mim gibi, ya gibi, sin gibi, kef, he, ye, ayn, sad gibi böyle harflerden müteşekkildir. Başka bir şeyden meydana gelmiş değil. Bildiğiniz harfler, günlük kullandığınız harflerden meydana gelmektedir. Haydi madem ki kelamullah değildir diye iddia ediyorsanız, haydi onun benzerini getirin bakalım. Bu görüşün doğruluğuna işaret eden bu harflerle başlayan surelerde hemen bu harfin, bu ayetin arkasından gelen cümleye, ayete bakıldığı zaman bu görüşün doğruluğu anlaşılabilir. Elif lam mim, mesela Bakara'da elif lam mim zalikel kitab la raybe fi. Şu kitap, onda şüphe yok. Huden lil muttakin, o muttakiler için hidayet kaynağıdır. Allah'tan korkanlara yol gösterir. Zalikel kitab denilmiş elif lam mim'den sonra Allah azze ve celle bu kitap diyor. Şu kitap, onda şüphe yoktur. Allah katındandır ve muttakiler için hidayet kaynağıdır. Kitaba temas ediliyor. Elif lam mim dendikten sonra kitaba temas ediliyor. Şu kitap deniyor. Yasin vel Kur'anil Hakim'de de aynı şeyi görürsünüz. Yasin dedikten sonra vel Kur'anil Hakim, hikmetli olan şu Kur'an'a yemin olsun ki der Allah azze ve celle. Değişik yerlerde bunu görürsünüz. Burada da aynı şeyi göreceksiniz. Allah azze ve celle elif lam mim dedikten sonra burada da tilke ayetul kitabil hakim buyurur. İşte şu ayetler şu hakim kitabın ayetleridir. İşte hemen hemen tamamında elif lam mim'den, Yasin'den, Taha'dan sonra böyle bir cümlenin gelmiş olmasından, Allah'ın kitaptan bahsetmesi, şu kitap demesinden anlaşılmaktadır ki bu ayetler insanlara meydan okumak için gelmiştir. Ve ey insanlar, haydi Kur'an'ın benzerini yazın bakalım demek için. Zaten bunu açıkça ifade eden ayet de var. Eğer Allah'ın indirdiği şu kitaptan şüphe ediyorsanız haydi onun bir benzerini getirin. Getiremediler. Haydi 10 tane suresinin benzerini getirin. Getiremediler. Sonra Allah azze ve celle bir tane olsun dedi. Bir tane olsun. Bir tanesinin benzerini getirin. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Haydi eğer şu kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitaptan şüphe ediyorsanız ve gerçekten samimiyseniz, hakikaten şüphe ediyorsanız, menfaatlerinize dokunduğu için kabul etmiyorsanız başka, hayatınızı değiştirmeyi göze alamadığınız için kabul etmiyorsanız, size hitap edilmiyor. Eğer hakikaten şüphe ediyorsanız, sadık iseniz iddianızda, gerçekten şüpheniz varsa haydi onun benzerini getirin. Bir tane suresinin benzeri olsun hiç olmasa. Tek başınıza da yazmayın. Muhammed ümmi idi. Sizin ümmileriniz değil. Profesörleriniz yazsınlar. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Çağırın çağırabildiğinizi bütün bilim adamlarınızı, edebiyatçılarınızı, bütün filozoflarınızı, bütün şahitlerinizi getirin. Eğer Kur'an'ın haber verdiği gibi gayipten haber verebiliyorsanız haydi verin. Doğru çıksın. Haydi Kur'an'ın haber verdiği gibi gayipten haber verin ve doğru çıksın. Haydi Kur'an'ın haber verdiği gibi 1000 sene, 1400 sene sonra bulunacak olan bilimsel hakikatlerden haber edin. Gökyüzünden haberler verin haydi. 1000 sene sonra ortaya çıksın. 10 sene, 20 sene sonra ortaya çıksın haydi. Haydi eğer Kur'an'ın insan kelamı olduğunu iddia ediyorsanız öyle bir kelam yazın ki onun benzeri yazılabilsin ve onun gibi ezberlenebilsin. 600 sayfa olsun ve her kelimesi normal zekalı bir insan tarafından ezberlenebilsin. Haydi öyle bir kitap yazın 1400 sene sonra bir kelimesi değişmeden korunsun. Haydi öyle bir kitap yazın ki bir medeniyet meydana getirsin. Haydi öyle bir kitap yazın ki hukuk mucizesi olsun. Onun hukukunun yürürlükte olduğu devletlerde suç oranı azalsın. Sizin medeniyetiniz suçu arttırdı. Sizin prensipleriniz, sizin kriterleriniz insanı insanlıktan çıkardı. Kardeşi kardeşe düşürdü. Ahlakı bitirdi. Haydi Allah azze ve celle onlara böyle seslenir. Elif, lam, mim. Haydi yazın benzerini. Haydi madem ki insan sözüdür diye iddia ediyorsanız, işte Allah size meydan okuyor. Haydi bu kitap harflerden oluşmuş. Haydi siz de benzerini yazın. Aynı zamanda bu meydan okumanın ötesinde onları tembih etmek, onların dikkatini çekmek. Onlar Kur'an'ı susturmak için ses yaparlar, gürültü yaparlardı. Allah Azze ve Celle Elif Lam Mim deyince şaşırıyorlardı. Ne diyecek acaba diye susuyorlar, dinliyorlardı. Bir hedef de o olabilir. Onları susturmak ve dinlemelerini sağlamak. Taşları birbirlerine vuruyorlardı. Şimdi televizyonlarla sesimizi kısıyorlar. Şimdi daha büyük taşlar var ellerinde. Onları vuruyorlar. Taşlaşmış insanları birbirlerine çarptırıyorlar, tartıştırıyorlar. Milletin önünde her gün bunu yapıyorlar. Hakikatleri düşünmez hale gelen bir toplum meydana getirmek için. Kur'an'ın mesajının kesilmesi için. Kur'an'ın anlaşılmasını istemiyorlar. Taş gibi kafaları birbirine habire vuruyorlar. Ve bu şekilde Kur'an'ın mesajını insanlar düşünmesinler, kafa yormasınlar isteniyor. O gün de öyleydi. O gün ellerinde televizyon yoktu, radyo yoktu. O günde böyle yapıyorlardı. Taşları vuruyorlardı. Sesi duyulmasın Hazreti Muhammed'in diye. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat yine de Allah duyurdu. Ne kadar engellemeye çalıştılarsa da Allah Azze ve Celle duyurmak isterse duyurur. Korumak isterse korur. Bütün dünya aleyhinde çalışsa Allah Azze ve Celle onun yanında olduktan sonra o duyulacaktır, engellenemeyecektir. Öyle de oldu. Senin sesini kesmeye çalışıyorlar ey Resulüm. Ama biz senin adını yükselttik, iş bitti gitti. Karar verildi, hüküm indirildi. Ve refa'ne leke zikrak. Senin zikrini yükselttik. Halbuki daha o zaman yükseltilmemişti. Muhammed Mustafa'nın adını daha kimse bilmiyordu. Bilenler de aleyhinde konuşuyordu. Lehinde konuşan çok az insan vardı. Ama Allah geçmiş zaman ifadesi kullanıyor. Ve refa'ne buyuruyordu. Nerfa'u demiyor. Senin adını yükselteceğiz ileride demiyordu Allah. Yükselttik, iş bitti gitti diyordu. Ve dediği de oluyordu. Hakikaten de sonraki yıllarda adı yükseldikçe yükseldi. Ve bugün bütün dünyada eşhedü enne Muhammeden Resulullah deniyor. Sesi kesilmeye çalışılan insanın sesi ve ismi bugün dünyada en iyi bilinen isim. Bugün şu anda yaşayan, görev başında olan devlet başkanlarının 3-5 tanesinden başkasını tanımayız. Büyük devletlerin başındakilerin bile bir kısmını unuturuz ismini. Ama Hazreti Muhammed'in ismini bütün dünya bilir ve unutmaz. Ve refa'ne leke zikrak. Allah'ın dediği gerçekleşti. Allah Azze ve Celle söz vermişti ve sözünü yerine getirdi. İşte Elif Lam Mim gibi ayetlerden bir maksat da o. Tembih ediyordu onları, susturuyordu, dikkatlerini çekiyordu. Susun da dinleyin diyordu. Onlar merak ediyorlardı. Arapçada böyle bir kelime yok. Elif Lam Mim diye bir kelime yok, manası yok. Acaba ne diyecek? Hele bir dinleyelim diyorlardı. Onları bir an için susturuyordu. Hemen arkasından tilke ayet buyuruyordu. Şu ayetler, bu ayetler öyle bir kitabın ayetleridir ki hikmet dolu olan bir kitabın ayetleridir deniliyordu ve onlar o zaman onu merak edip birkaç ayet de olsa dinlemek zorunda kalıyorlardı. İşte Allah Azze ve Celle'nin bir muradı da o olabilir. Peygamberi ile kendisi arasında bir şifre de olabilir bu. Sonuç itibariyle onu da kabul etmek zorundayız. Madem ki hiç kimse anlamadı, o halde peygamberle Allah arasında bir şifre de olabilir. Allah Azze ve Celle'nin kitabı evet mübindir, açıktır. Evet öyledir ama birkaç tane ayetin müteşabih olması onun mübin sıfatına zarar getirmez. Yine açıktır. Evet açıklayıcıdır, açıklamak için gelmiştir. Öyledir ama birkaç tane ayetin müteşabih olması onun mübin sıfatını etkilemez, olumsuz yönde etkilemez. Gene mübindir.
Mesela filan kitap çok güzel, çok güzel anlaşılıyor dersiniz. Halbuki o kitabın içerisinden de bazı meseleleri anlayamamış, bazı cümleleri anlayamamış olabilirsiniz. Ama kitabın %90'ını, 95'ini anladıysanız çok anlaşılır, güzel bir üslupla yazılmış dersiniz. Evet, aynen öyle. Kur'an mübindir, açıktır. Ama birkaç ayetinin de böyle müteşabih olması, birkaç ihtimale gelmiş olması ya da anlaşılamaz olması, Hazreti Peygamber'in sadece anlayabilmesi, ona özel bir talimat olarak gönderilmiş olması mümkündür. Nasıl ki bir padişah bir valisine bir mektup gönderir, bir ferman gönderir ve bunu milletime açıkla, bunu tellallar yoluyla açıkla der. Her tarafta okunsun, herkes bunu dinlesin bu fermanı der. Fakat bir de o valiye özel bir cümle de yazabilir. Millete okunan kısmı vardır, bir de valinin okuyacağı kısmı vardır. İşte belki aynen öyle. O müteşabihatın bir kısmı belki sadece peygamberin anlaması için, o da mümkündür. Bazıları da bunları Allah'ın isimlerinin ya da meleklerin ya da peygamberimizin isimlerinin baş harfleri olduğunu iddia etmişlerdir. Elif Allah'ın elifi, lam Cibril'in lamı, mim de Muhammed'in mimidir gibi bir takım görüşler ortaya atıldıysa da hiçbirinin bir dayanağı yok. Yasin gibi mesela ayetlere de Yasin, yani ya insan, insanın sini şeklinde, yani ey insan demek istiyor Allah şeklinde bir takım manalar verilmişse de bunların da kesin bir nakle veya akli bir delile dayanmıyor. Müteşabihat üç kısma ayrılmıştır. Bir kısmı anlaşılamayacak olanlar, bir kısmı araştırmalar sonucunda anlaşılabilecek olanlar, bir kısmı ise ancak ilimde derinleşmiş olanların, rusuh sahibi olanların, kökleşmiş bir kaya gibi olanların, ancak yerinden kımıldamayan derin ilim sahiplerinin, meseleyi iyi anlamış, meseleyi temelden halletmiş olanların anlayabileceği müteşabihat. Demek ki müteşabihatın hepsi aynı değil. Müteşabihatın bir kısmını İbn Abbas gibiler anlayabilirken, peygamberimizin özel olarak dua ettiği Allah'ım ona dinde anlayış ver, tefsir ilmini, Kur'an'ı anlamasını ona nasip et, İbn Abbas gibilerin anladığı müteşabihat olduğu gibi onların da anlayamayacağı müteşabihat var ve aynı zamanda alimlerin anlayabileceği müteşabihat var. Allah Azze ve Celle kitabının bir kısmını bu şekilde gönderdi. Ta ki insanlar kendi acziyetlerini anlasınlar diye. Kendi acziyetlerini anlasınlar. Her şeyi anlayamayacaklarını anlasınlar diye. Ne kadar akıllı olursan ol, haydi gel Elif Lam Mim'i anla bakalım. İnsan kendi acziyetini anlasın diye. Ve Allah Azze ve Celle imtihan için aynı zamanda bunları gönderdi. Kim bunlar Rabbimizin katındandır diyecek, kim de kendi kendine yanlış manalar yükleyecek. Huvellezî enzele aleyken kitâbe minhu âyâtun muhkemât, hunne ummul kitâb ve ukarı muteşâbihât. O Allah ki kitabı sana indirdi ey Resulüm. O kitabın bir kısmı muhkemdir, kitabın anasıdır. Onlar kitabın anasıdır. Ona göre anlayacaksınız. Ona göre her meseleyi anlayacaksınız. Muhkem olanlara göre. Müteşabihata göre değil. Birkaç ihtimale gelen mana, birkaç mana ihtimali olan ayetlere göre değil. Siz Kur'an'ı anlarken muhkemlere göre anlayacaksınız. Manası açık olanlara göre anlayacaksınız. Bir kısmı muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Bir kısmı ise müteşabihtir ve uhra müteşabihat. Fe'amma'llezine fi kulubihim zeyhun feyettabi'un ma teşabaha minhu ibtigâ'el fitne ve ibtigâ't-te'vîli. kalbinde eğrilik olanlar, işte onlar o müteşabihatın peşine düşerler. Kalbinde eğrilik olanlar, kendi kafasına göre manalar vermek isteyenler, muhkem olan, manası açık olan ayetler üzerinde oynayamayınca, oynamaya kalksaydı herkes anlayacaktı ne mal olduğunu. Onlar üzerinde oynayamayınca bu sefer müteşabihata sarılır. Kalbinde eğrilik olanlar, onlar müteşabihat üzerinde dururlar. Çünkü onlar o müteşabihata kendi kafalarına göre mana verebilirler. Çünkü birkaç ihtimal çıkıyor ya hani, onu kullanmak isterler. Yahut da hiç manasının anlamanın mümkün olmadığı o müteşabihattan ise ona kendi kafasına göre mana verebiliyor ya hani. Niceleri böyle yapmadı mı? Mesela ayn geçiyorsa bu ayından maksat Ali'dir demediler mi? Ve huvel aliyyul azim ayetini, oradaki Ali Allah'ın isimlerinden El Ali, Allah Azze ve Celle'nin ismi olduğu halde Hazreti Ali'yi kastediyor, Hazreti Ali Allah'tır diyenler olmadı mı? İşte kalbinde eğrilik olanlar böyle şeylere sarılacaklardır ve böylece kalplerindeki eğrilik ortaya çıkacaktır. İşte bu gibi müteşabihattan maksat, bir maksat da budur. İmtihan için yani. Kalbinde eğrilik olanları ortaya çıkartmak için. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٍ, kalbinde zeyg olanlar, kalbinde eğrilik olanlar, işte onları ortaya çıkartmak için, onlar işte bu gibi ayetlere sarılırlar. Ama وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ise, ilimde derinleşmiş olanlara gelince, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ اَمَنَّ بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا, derler ki hepsi Rabbimizin katından, hepsine iman ettik. İlimde derinleşenler böyle söylerken, kalbinde eğrilik olanlar başka şeyler söylerler. İşte onların gerçek yüzünü ortaya çıkartmak içindir. Müteşabihatın çok faydası var. O faydalardan işte bir tanesi de bu. Çok faydası var. İnsanların araştırmayı öğrenmesi ve değişik ilim dalları meydana getirebilmeleri için o da bir faydadır. Bu müteşabihatın sayesinde o müteşabih ayetleri çözebilmek için Kur'an üzerinde araştırmalar yapmak zorunda kalırlar alimler. Ve bu araştırmaları sonucunda değişik ilim dalları gelişir. Allah Azze ve Celle kafaları çalıştırılmasını sağlar. Eğer bütün ayetler hepsi muhkem olsaydı, o zaman alimler çok kafa yormazdı. Ama Allah Azze ve Celle ilimlerin gelişmesini istedi. Ve müteşabih ayetler sayesinde hem kalbinde eğrilik olanlar ortaya çıkarken, hem de insanlar araştırma yapmak zorunda kalırlar. Ve böylece hem Kur'an'a daha fazla hakim olurlar, hem hadisleri incelerler. Oradaki müteşabihatı anlayabilmek için acaba hadiste bir bilgi var mı diye hadislere müracaat ederler. Hatta yeri gelir Arap şiirlerine müracaat ederler. Arap şairler acaba bu kelimeyi başka bir şiirde kullanmış mıdır? Cahiliye şairlerine bile müracaat ederler. Bu şekilde o kelimenin Arapçada hangi manalarda kullanılmış olduğunu araştırırlar. Ve bu şekilde zekalar açılır. Allah insanın fikrinin donmasını engeller. İslam insanın fikrinin donmasını engellemek için. Bir hedefi de buydu. Çünkü kıyamete kadar bu din baki kalacak. Bu ümmet baki kalacak. Ve dolayısıyla bu din kıyamete kadar gelecek olan bütün meseleleri çözmek zorundadır. Bu dinin alimleri bütün meseleleri, yeni meseleleri, asri meseleleri, sigorta gibi, tüp bebek gibi bütün meseleleri çözmek zorundadırlar. Nasıl çözecekler? İşte bu gibi ilmi çalışmalar yapmayı öğrenmezlersem, ilimleri geliştirmezlerse, usulü fıkıh gibi ilimler geliştirmezlerse, kelimeler üzerinde durmazlarsa, bir takım kaideler, kavaid-i fıkhiye gibi bir takım kaideler meydana getirmezlerse, bu ayetlerden bir takım kurallar elde etmezlerse, o zaman kıyamete kadar gelecek olan bütün ilmi meseleleri nasıl çözebilecekler? Çözemezlerdi. Zihin donardı, fikir donardı, ilim gelişmezdi. O zaman zor meseleleri nasıl çözebilirlerdi? İşte Allah Azze ve Celle onun için bir kısım ayetlerini bu şekilde müteşabih olarak gönderdi. Elif Lam Mim. Tilke ayetul kitabil hakim. Şu ayetler Kitab-ül Hakim'in ayetleridir. El-Hakim, hikmetli kitap ve aynı zamanda hüküm koyan kitap. Demek ki Allah'ın kitabı hikmetlerle doludur. Allah Azze ve Celle neyi emrediyorsa, Allah neyi emrediyorsa, o öyledir. Mutlaka bir hikmeti vardır. Çünkü Allah kendi kitabını El-Hakim olarak isimlendirir. Kur'an'ın isimlerinden, Allah'ın kitabının sıfatlarından, El-Hakim, Allah'ın kitabı hikmetlerle doludur. Allah namazı emrediyorsa hikmetleri var. Allah zekatı emrediyorsa hikmetleri var. Orucu emrediyorsa hikmeti var. Hoşumuza gitmese de cihadı emrediyorsa hikmeti var. Ne emrediyorsa hikmeti var. O yüzden bütün emirler, her birisi, bir yönümüzü tamamlamak için, namaz bizi bir yönden eğitir, bir hikmeti var. Zekat başka bir yönden eğitir, başka bir hikmeti var. Oruç başka yönden eğitir. Bu kitabın her hükmünde bir hikmet var. Çünkü Allah'tandır. Bir yönümüzü tamamlamak için, elmada bir vitamin var, portakalda başka bir vitamin var, kirazda başka bir vitamin var. Allah'ın kitabı da öyle, ayetleri de öyle, her birisi, her bir hüküm, bir takım eksiklerimizi tamamlamak için, her biri bizi bir yönden kemale erdirmek için. O yüzden Allah Azze ve Celle ne emrettiyse ona aynen teslim olmak icap eder. Madem ki El-Hakim'dir bu kitap, madem ki hikmetlerle doludur, o halde anlayamasan da itaat edeceksin. Anladıktan sonra yaptığın itaate zaten, itaat etsen çok da kaliteli bir itaat olmaz o. Sebebini, hikmetini anladıktan sonra yaptığın itaat sadece itaattir. Ama itaatin çok daha ötesinde olan bir mertebe var. O da teslimiyet mertebesidir. Teslimiyet anlamasan da itaat etmektir. Severek itaat etmektir. Kabullenerek itaat etmektir. Rabbim böyle söylüyorsa bir hikmeti vardır diyerek itaat etmek. O mu söylüyor? Rabbim mi söylüyor? O halde öyledir diyebilmek. Allah Azze ve Celle kitabının hikmetli olduğunu bize öğretiyor. Demek ki bu kitapta hikmet var. Onun hükümlerini kaldırıp da insanların koyduğu kanunları alanlar, Allah'ın hükümlerini kaldırıp da kendi kafalarından hükümler koyanlar, acaba onların koyduğu hükümlerin de Allah'ın hükümleri gibi hikmeti olabilir mi? Acaba onlar da Allah gibi hikmet sahibi midirler? Acaba onların yasaları, anayasaları Allah'ın kitabı gibi hikmet dolu mudur? Allah'ın kitabı, tarihe bakın, bu kitabın hakim olduğu, bu hikmetli kitabın, hakim olan kitabın hakim olduğu asırlara bakın. Mutluluk vardı, insanlık vardı, medeniyet vardı. Akrabalık münasebetleri kuvvetliydi. İnsanlık vardı. İnsanlar ana babasını sokağa atmıyordu. Suç az idi. Ahlak kuvvetliydi. Maneviyat vardı, huzur vardı. Demek ki bu kitap hakikaten de hikmetlerle dolu bir kitapmış. Tarih buna şahittir. Bu kitabın meydana getirdiği medeniyete bakın. Hikmetlerle dolu olduğundan zerre kadar şüpheniz kalmaz. Tarihe bakın, İslam medeniyetinin hakim olduğu asırlara bakın. Bir de döndürün başınızı, şu medeniyetsiz medeniyete bir bakın. Her gün polisiye tedbirler arttırıldığı halde, suç oranının da her gün daha arttığını görmüyor musunuz? Her gün kardeşin kardeşi öldürdüğünü görmüyor musunuz? Ahlakın kalmadığını, haksızlığın, hırsızlığın, alçaklığın, namussuzluğun arttığını, kadının kadınlıktan çıktığını, erkeğin erkeklikten çıktığını görmüyor musunuz? Küçük kız çocuklarının satıldığını duymuyor musunuz? İnsanın hayvandan aşağı bir noktaya indirildiğini görmüyor musunuz? Allah'ın kitabının hakim olduğu asırlarda böyle değildi. Kitap hakikaten de hikmet doluymuş demek ki. Aynı zamanda bu kitap El-Hakim'dir. El-Kitab-ül-Hakim. Hikmet dolu olan bu kitap, hüküm de koyan bir kitap demek. Hakim, hakim manasında da anlaşılır. Yani hükümler koyan, hükmeden, kanun koyan bir kitap. Nasıl bir kitaba iman ediyorsunuz? Nasıl bir Allah'a iman ediyorsunuz? Nasıl bir peygambere iman ediyorsunuz? İmanınızı kontrol edin. Ya eyyühellezine amenu, aminu billah. Ey müminler, ey iman ettim diyenler, iman edin. Allah Azze ve Celle neden böyle hitap ediyor? Ey iman edenler, iman edin. Nisa suresinde öyle emreder Allah. İman ettim diyenler, iman edin. Ya Rabbi, iman etmediysek neden iman edenler diye hitap ettin? İman ettiysek o zaman neden bir daha iman edin diyorsun? Ne demek istiyor? Demek istiyordu ki, ey iman ettim diye iddia edenler, hele bir bakın bakayım, imanınız da iman mıdır? Hele bir bakın, Allah'a iman ettim diyorsunuz da, acaba iman etmeniz gerektiği gibi mi iman ediyorsunuz? Hele bir bakın, kitaba iman ettim diyorsunuz da, acaba kitaba iman etmeniz gerektiği gibi mi iman ediyorsunuz? İnandığınız kitap hüküm koyan bir kitap mıdır? Yoksa sadece ahlak kuralları getiren bir kitap mıdır? Nasıl bir kitaba iman ediyorsunuz? İnandığınız kitap sadece ibadeti öğreten, şekilsel bir takım ibadetleri, namazı, orucu öğreten bir kitap mıdır? Yoksa hayatınızın her alanına karışan bir kitap mıdır? Her şeyinize karışan bir Allah, her şeyinize karışan bir peygamber, her şeyinize karışan bir kitap, böyle inanmayan inanmamıştır. Allah'ın kitabı El-Hakim'dir. Hüküm koyar. Ama bazıları Allah'ın kitabının koymuş olduğu hükümlerin sadece o çağlar için olduğunu düşünür. Peki ondan sonra bir daha peygamber geldi mi? Her çağda o zaman yeni bir peygamberin gelmesi icap eder. Eğer bu kitabın hükümleri sadece o çağ için ise, Araplar içinse, ya da o zaman her memlekete, her asırda yeni bir peygamber ve yeni bir kitabın gelmesi gerekir. Oldu mu öyle bir şey? Madem olmadı, madem ki bu kitapta diyor ki, ey Resulüm, onlara de ki, inni Resulullah ileykum cemi'a, ben hepinize gönderilmişim. Yalnız Araplara değil, ben hepinize gönderilmiş Resulullah'ım. Öyle söyle. Bir kavme, bir zaman için gönderilmiş değil. Arabına da, siyahına da, beyazına da, sarısına da, kırmızısına da gönderildiğini Hazreti Peygamber kendisi de ifade eder. Onun, ona verilmiş olan bu kitaptaki hükümler bütün çağlar için geçerli. Bütün insanlar için geçerli ve bu kitap hükmeden bir kitap. Bu kitap senin parayı nasıl kazanacağına karışır mı? Karışır. Nasıl harcayacağına karışır mı? Evet, karışır. Malını çocuklarının arasında nasıl taksim edeceğine, mirasını nasıl bölüştüreceğine karışır mı? Evet, karışır. Karışmayan bir kitaba inanan bu kitaba inanmamıştır. Bu kitap her şeye karışır. El-Hakim'dir. Hükümler koyar. Hırsıza nasıl bir ceza vereceğine karışır mı? Karışır. Yol kesenlere nasıl bir ceza verileceğini tayin eder mi? Eder. Boşanmana, evlenmene karışır mı? Karışır. Paranın ne kadarını fakirlere dağıtacağına karışır mı? Karışır. Savaşta hangi kurallara bağlı kalacağına karışır mı? Hangi şartlarla barış yapacağına karışır mı? Karışır. 24 saatine karışır. Bu kitap hayatının kitabıdır. Her şeyine karışır. Karışmayan bir kitaba inananlar kitaba inanmamıştır. Kur'an el-Hakim'dir. Hikmetlidir ve de hükmeder. Bir meselede hükmettiği zaman mümin olan bir kimse için, kadın ve erkek, artık tercih etme hakkı yoktur. Artık o tercihte bulunamaz. Allah ve Resulü hükmettiği zaman artık kimsenin tercih etme hakkı yoktur. Ben öyle düşünmüyorum, şöyle düşünüyorum deme hakkı yoktur. Yapayım mı, yapmayayım mı diye düşünmeye de hakkı yoktur. Hoşuna gitse de gitmese de. Çünkü kitap el-Hakim'dir. Çünkü kitap hükmeden bir kitaptır ve hükmünü vermişse iş bitmiştir. Allah bizden böyle bir teslimiyet ister. Kitabının adını el-Hakim koymakla bizden teslimiyet istediğini ifade eder. Teslim olacaksınız der. Çünkü kitap hikmetlidir ve kitap hükmedendir. O halde siz ona teslim olmak zorundasınız. Sizi size bırakmıyor bu kitap. İstediğin gibi yaşayabilirsin demiyor bu kitap. Bu kitap diyor ki: "Eyahsabul insanu en yutrake suda?" İnsan başıboş bırakıldığını mı sanıyor? Öyle mi zannediyor? İstediği gibi yaşayabileceğini mi zannediyor? Allah'ın peygamber göndermesi, kitap göndermesi insana, ey insan, benim dünyamda yaşıyorsun ve özgür bir varlık olamazsın demektir. Benim dünyamda yaşıyorsun. Benim verdiklerimi yiyor, içiyorsun. Özgür bir varlık olamazsın. Benim kitabım el-Hakim'dir. Hükmeder, ona göre yaşamak zorundasın. Her meselede mi? Şu meselede olmasa olmaz mı? Şunlarda uymasam olmaz mı? Hayır, olmaz. Biri geldi dedi ki: "Ya Resulallah, namaz tamam, oruç tamam, şehadet tamam, tamam da şu zekatla cihat yok mu? Şu zekatla cihadı benden kaldırsan, farz olmasa bana ya Resulallah." "Olmaz mı?" dedi. "Zekat ve cihat bana zor geliyor ya Resulallah." Allah Resulü buyurdu ki: "Zekat yok, cihat yok. Ne ile gireceksin cennete?" "Zekat yok, cihat yok. Pazarlık yok," dedi yani. Pazarlığı kabul etmedi. Çünkü bu kitap el-Hakim'dir. Senin malına da karışır, hükmeder. Senin canına da karışır, cihada emreder. Her meselene karışır. El-Hakim'dir. Huden ve rahmeten lil muhsinin. Hem hidayet kaynağıdır hem de rahmet kaynağıdır. Demek ki hidayetin kaynağı kitaptır, Kur'an'dır. Demek ki insanların başka bir yolda, başka bir şekilde hidayeti arayacak olsalar bulamayacaklar. Demek hidayetin kaynağı budur. Zalikel kitab la raybe fi huden lil muttakin. Bakara'da da öyle söylenmişti. Huden lil muttakin. Ama muttaki olanlara hidayet kaynağı. Allah'tan korkana hidayet yolunu gösteriyor. doğru yolu görmek için demek ki evvela Allah'tan korkmak lazım. Kitap gösteriyor, gösteriyor da kim kitaba tabi oluyor? Allah'tan korkan tabi oluyor. Bunun bu hayatın sonunda mutlaka hesap var diye inanan, başıboş bir varlık değilim. Allah'ın dünyasında yaşıyorum madem, o halde bunun sonunda bir hesap vardır herhalde. Böyle düşünen ancak onlara hidayet kaynağı oluyor. Burada da buyuruyor ki huden hidayet kaynağıdır ve rahmettir ama kim için? Bakara'da muttakiler için denilmişti. Huden lil muttakin denilmişti. Burada ise huden ve rahmeten lil muhsinin deniyor. Muhsinler için. Muhsinler için. Muhsin ihsan ile iş yapan demek. Peygamberimize Cibril aleyhisselam insan kılığında gelmişti. Bembeyaz bir elbise giymiş gelmiş peygamberimize Medine'de. Mescitte herkesin ortasında. Efendimizin dizinin dibine oturmuş. Dizini onun dizlerine dayamış. Herkes hayretler içinde bakıyordu bu adama. Bembeyaz bir elbise giymiş, uzaktan gelmiş besbelli, buranın insanı değil, Medine'nin insanı değil ama kimse tanımıyor kendisini. Uzaktan gelmiş olsa gerek fakat üzerinde hiç yolculuk emaresi yok, elbisesi bembeyaz. Uzaktan gelen insan böyle tertemiz olmaz. Hayretler içinde bakıyorlardı ona. Oturdu, Efendimizin dizine dizlerini dayadı, ehbirni anil İslam dedi. İslam'dan haber et bana. İslam nedir? Efendimiz o İslam'ın beş şartı diye bize çocukken ezberletilen o beş maddeyi söyledi. Sonra ehbirni anil iman dedi. İmandan haber et bana. Efendimiz imanın altı şartı diye ezberlediğimiz o altı maddeyi söyledi. Sonra dedi ki ihsan nedir? İhsandan haber et bana. Allah Resulü buyurdu ki Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Ke enneke tera. Sanki onu görüyorsun. Halbuki görmüyorsun. Ama sanki görüyorsun gibi ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor nasılsa. İhsanı açıkladı Peygamberimiz. Demek ki ihsan bir şeyi en güzel şekilde yapmak, namazı en güzel şekilde kılmayı anlatıyordu. O bir misal de aslında namazın en güzel kılınış şeklini söylemiş oluyordu. En güzel namaz nasıl olan namazmış? Allah'ı görüyormuşçasına. Böyle bir namaz ihsan ile olan namaz. Böyle namaz kılana da muhsin denir. İhsandan ismi fail yani. Katil öldürmek, katil öldüren. Aynen öyle. İhsan güzel yapmak. Muhsin de güzel yapan. Allah Azze ve Celle buyurur ki bu kitap hidayet kaynağıdır. Siz başka yerde hidayet arıyorsunuz. Bu kitap rahmet kaynağıdır. Siz başka yerde rahmet arıyorsunuz. Çünkü siz muhsinlerden değilsiniz. Muhsin olsaydınız sizin için bu kitap hidayet kaynağı olacaktı. Allah'ı görüyormuş gibi olsaydınız bu kitabı hidayet kaynağı olarak görürdünüz. Siz Allah'ı görüyormuş gibi olmadınız. Bu kitap da size hidayet kaynağı olmadı. Demek ki ihsan edenler için bu kitap hidayet kaynağı oluyor. Demek ki Müslüman olmasa bile, Müslüman olmadan evvel eğer bir insan iyilik yapan bir insan ise, temiz fıtratlı bir insansa, muhsinlerden ise, yaptığı işi güzel yapan, böyle güzel iş yapan, kötü iş yapmayan, iyi iş yapan insanlardan ise, demek ki onun imana ulaşması kolay olacaktır. Demek ki imana ulaşabilmek bununla mümkün olmaktadır. Demek ki başka türlü olanlar, demek ki iyilik yapmayanlar, İslam'dan evvel de kötü bir insan zaten, Ebu Cehil gibi, zaten kötüydü. Hazreti Ömer'e gelince zaten iyiydi. Allah Ömer'e iman nasip etti. Çünkü Ömer zaten iyi bir insandı. Evet, cahiliye devrinde kızını diri diri toprağa gömmüştü ama etrafın telkinleriyle, o cahiliye nizamının tesiriyle, içi sızlaya sızlaya da olsa, herkes kınadığı için, yoksa aslında temiz bir fıtrata sahipti. Allah Azze ve Celle temiz fıtrata sahip olanlara imanı nasip eder. Ve nasıl ki mesela bazıları çocukları diri diri gömülmekten koruyorlardı. Bir adam vardı, öyleydi. Peygamberimize geldi, dedi ki ya Resulallah, ben dedi cahiliye devrindeyken çok kız çocuğunu kurtardım. Onları anası babası toprağa gömecekti, ben izin vermezdim. Onların karşılığında onlara dişi develer verirdim. Alın size devemden vereyim, ne olursunuz kızınızı toprağa gömmeyin derdim. Acırdım o yavruların feryadına, dayanamazdım. Onlara develerimden verirdim. Benim için bundan dolayı sevap var mı ya Resulallah? Evet dedi. Çünkü iman ettin. Evvelki yaptığın güzel şeylerden de sana sevap verilecek. Allah kimlere iman nasip ediyormuş demek ki? Şahsiyetli insanlara. Hazreti Ömer şahsiyetli adamdı. Erkek adamdı. Tek başına peygamberimizi öldürmeye gidecek kadar da erkek adamdı. O öyle bildiği için peygamberi öldürmeye gidiyordu. Müslüman olmadan evvel, yanlış bildiği için, tanımadığı için, ne zaman ki tanıdı, onun için canını verecek hale geldi. Zaten sonunda da secdedeyken onun davası uğrunda canını verdi. Daha evvel de aslında şahsiyetli insandı. Fakat İslam'ı anlamamıştı. Ondan dolayı öyle hatalar içerisindeydi. Ama ne zaman ki anladı, ne zaman ki anladı, o şahsiyetli adam şahsiyetli bir Müslüman oldu. Efendimiz öyle buyurur. Cahiliye devrinde insanların hayırlısı, İslam'da da insanların hayırlısıdır. Cahiliye devrinde muhsin olanlar, güzel işler yapanlar ve yaptığı işi güzel yapanlar, onlar İslam'a girseler İslam'da da insanların hayırlısı olurlar. Öyle oldu. İşte burada Allah Azze ve Celle o noktaya işaret ediyor. Bu kitap hidayet kaynağı. Bu kitap rahmet kaynağı. Ama herkes için değil. Kim için? Lil muhsinin. Muhsinler için. İyilik yapanlar ve yaptığı işi güzel yapanlar için. Şahsiyetli adamlar için. Onlar çünkü doğruyu arayanlardır. İlgi duyanlardır. İlgi duymayanlara iman nasip edilmeyecektir. Bütün ilgi alanı dünyadan ibaret olanlara, bütün düşüncesi paradan, puldan ibaret olanlara hiçbir zaman iman nasip edilmemiştir ve edilmeyecektir. Neden? Çünkü iman pahalıdır da ondan. Çünkü iman pahalıdır. Çünkü iman insanı ebediyen cennete götürendir. O yüzden ilgi duymayanı Allah nasip etmemektedir. İmanın başı ilgi duymaktır. Bütün ilgisi dünyaya olanlara Allah neden iman nasip etsin? Hakikate karşı ilgi duymayanlara, doğruyu aramayanlara Allah neden iman nasip etsin? Parayı düşündüğü kadar ahiretini düşünmeyenlere, çeki senedi dükkanını düşündüğü kadar ahiretini düşünmeyene Allah neden iman nasip etsin? Söyler misiniz? Mecbur mu Allah ilgisiz adama neden iman nasip etsin? İmanın başı ilgi duymaktır. İlgiyle başlar. Kademe kademe ilerler. Bir takım şüphelere düşer. Şüphelerden kurtulur. Ve sonunda inanç aşamasına gelir. İnanır. Müslüman olur. Fakat orada da durmaz, devam ederse ileride iman noktasına gelir ve imana ulaşır. İslam'ın da ötesinde iman noktasına gelmek çok daha büyük bir şereftir. İşte ihsan edenler, muhsin olanlar için bu hidayet kaynağıdır. Demek ki hidayeti başka yerde arayanlar, Kur'an'ın kriterlerini bırakıp da Avrupa'nın kriterlerinde arayanlar, Kopenhag kriterlerine uyarsak yükseliriz, iyi oluruz diye ümitlenenler, Allah buyuruyor ki o hidayet kaynağı değil. İnsanın fikri, insanlar her gün bir kanun koyar, 2 sene sonra yanlışlığını anlar, tekrar değiştirir. O hidayet kaynağı olamaz. Hidayetin yolunu mu arıyorsun? İşte Allah sana diyor ki, onlar benden daha mı iyi biliyor? Hem diyorsun ki bu kitap Allah'ın kitabı, hem diyorsun ki bu kitap bütün insanlar için gönderilmiş, hem diyorsun ki bu kitap bütün zamanlar için kıyamete kadar geçerli, hem diyorsun ki Allah insanlardan daha iyi bilir, hem de Allah'ın kitabında aramıyorsun hidayeti, gelişmeyi, kalkınmayı, insan olmayı, medeni olmayı, Kur'an'ın kriterlerinde aramıyorsun, Kopenhag kriterlerinde arıyorsun. Yazıklar olsun. Elinde Kur'an olacak ve sen başka yerlerde arayacaksın. Kur'an kendisinin hidayet kaynağı olduğunu söyler. Bu aynı zamanda şu demektir: benden başka hidayet kaynağı da yok demektir. Öyledir de zaten. İnsanlar nice ideolojilerin peşinden gittiler. Hangisi insanlara hidayet kaynağı oldu? Hangisi insanları düzlüğe çıkardı? Hangisi suç oranını azalttı? Söyler misiniz? Faşizm mi? Sosyalizm mi? Demokrasi dedikleri mi? Hangisi azalttı söyler misiniz? Hangisi onları insan yaptı? Irak'ta 1,5 milyonu öldürenler demokratik devletler değil mi? Demokrasiyle idare edilenler ve eğitilenler değil mi? Haksız yere, yalan yere iftiralar atarak savaş başlatan, hiçbir dediği gerçek çıkmadığı halde 1,5 milyon insanı öldüren ve insanlardan özür bile dilemeyen, bunlar medeni sayılabilir mi? Bunların doğru yolda olduğu söylenebilir mi? Bunların kriterleri alınır mı? Kur'an'ın tarihte meydana getirdiği medeniyete bakın. Peygamberimiz onlarca savaşa katıldı. Katıldığı savaşlarda Beni Kureyza'nın hainlerinin idamı dışındakiler, toplam öldürülenlerin sayısı 150 civarındadır Hamidullah'ın tespitine göre. Şimdiki savaşlara bir bakın. Haksız ve de zalimce. Bunların doğru yolda gittiği düşünülebilir mi? Bunların meydana getirdiği medeniyete bakın. Kadın aşağılık bir varlığa dönüştürüldü. Kendini satan bir varlığa dönüştürüldü. Aklın dediğini yapacağız diyorlar. Bilim bizim için hidayet kaynağıdır. Biz bilimden alacağız ilhamımızı dediler. Peki bilimden mi aldılar? Nefislerinden mi aldılar? Şeytanlarından mı aldılar? Bilim içkinin kötü olduğunu söylüyor. Neden içki fabrikasını kuruyorlar? Hidayetin kaynağı bilimdi hani. Bilimin de dediğini yapmıyorlar. Yalancıdırlar. Bilim diyor ki sigara zararlıdır. Neden sigara satıyorlar? Yalancıdırlar. Bilim diyor ki, ekonomi bilimi diyor ki faiz kötüdür. Zenginin fakiri ezmesidir. Neden faize müsaade ediyorlar? Bilim ne diyorsa onun tersini yapıyorlar. Hani bilim çağında yaşıyorlardı da vahye ihtiyaçları kalmamıştı da, hani bilim onlara yön verecekti, hani bilim hidayet kaynağı olacaktı, hani onlar ilhamlarını gökten almayacaklardı, onlar bilimden ve geçmiş milletlerin tecrübelerinden ilham alacaklar ve o şekilde doğru ve dürüst ve medeni olacaklardı. Neden olamadılar? Çünkü inne aleyna lel huda, hidayeti göstermek bizim üzerimize vazifedir der Kur'an. İnsan doğru yolu bulamaz. İnsanın aklı her meselede doğruyu bulabilecek kadar güçlü yaratılmamıştır. Bazı meselelerde doğruya ulaşsa bile o zaman da doğruya uyabilecek kadar iradeli yaratılmamıştır. Nefsi var, şeytanı var, çevresi var. Kendisini bile bile yanlışa iten sebepler var, amiller var. Onların etkisiyle doğruyu bulsa bile yine de doğruya uyamaz. Çünkü kendisine şu yanlıştır diyen insanlardır veya bilimdir. İçki zararlıdır diyen bilimdir. O halde adam zararını göze alır ve onu içebilir. Ama içki haramdır diyen Allah oldu olunca, o zaman Allah'a hakkıyla inanmış bir Müslüman, teslim olmuş bir Müslüman onu içemez. Zararını bilmese bile. Zararını bilmese bile. Bilim zararlıdır der, millet içmeye devam eder. Allah haramdır dediği zaman, Allah korkusu verilmiş insanlar terk eder. Demek ki her meselede akıl doğru yolu bulamıyor. Bazen buluyor, o bulduğu meselelerde de yine aklın dediği yapılamıyor. Çünkü nefis var, nefis bırakmıyor. Şeytan var, çevremizdeki insanlar var. Bütün bu yer çekimlerine karşı koyabilmek için büyük bir güç lazım. Bizi bu yer çekiminden kurtarabilecek olan büyük bir güce ihtiyaç var. İman denilen güce ihtiyaç var. Kutsi bir kaynağa ihtiyaç var. Kutsi bir kaynak şu haramdır dediği zaman akan sular durur. Ama kutsi bir kaynak değil ise, bilim ise bunu söyleyen, o zaman insanlar bilimi takmazlar. Demek ki bilim her zaman doğru yolu gösteremiyor. Gösterse de insanlar uymuyor. Bilim adamının kendisi de içki içiyor. Onun dersini veriyor tıp profesörü. Ama yine kendisi de içiyor. Demek ki bilmek yetmiyor. Kutsi bir kaynaktan bir emrin gelmesi gerekiyor. Kutsi olan Allah ve Resulüdür. Kutsi bir kaynaktan emir gelince mümin ona teslim olabiliyor. O yüzden kutsi kaynağa her zaman ihtiyaç vardır. Bilim kutsallaştırılamaz. Çünkü bilimin her gün yanlışları ortaya çıkmaktadır. Her gün yanlış ortaya çıkan kutsal olabilir mi? Hem bilimin kesin olarak ulaşmış olduğu bir takım gerçekler olsa bile, insanlar o bilimsel gerçeklere uymadıkları zaman ne olur ki? Ama Allah'ın emrine uymadıkları zaman cehenneme gideceklerini bilirler. Ve işte o zaman ona uymak zorunda kalırlar. Allah ve Resulünün dediği kutsidir çünkü. Çünkü Allah ve Resulünde hata olmaz. Ve işte ondan dolayı hidayetin kaynağı Allah'tır. Onun için Allah'ın dediği olmalı. Onun için doğru yolu onda aramalı. Onun için başka yerlerde aramamalı. Başkalarının kriterlerini almamalı. Bu muhsinler kimlerdirler? Ellezine yukimune sala. Onlar ki namaz kılarlar. Namaz ikame ederler. Bu ikame kelimesi, namaz ikame etmek, yani fiilin mastarı, ikame etmek. Mesela biz de bu kelimeyi Türkçe'de kullanıyoruz. Bir şeyi bir şeyin yerine ikame etmek. Bir şeyi bir şeyin yerine koymak, bir şeyi ayağa dikmek, onu hakim kılmak. Bir şeyi ayakta tutmak, ikame etmek. Namaz kılmak değil sadece yani. Kur'an'da çok geçer bu fiil. Yukimune sala. Namaz kılarlar. Ama bu yalnız namaz kılmak manasına gelmez. Aynı zamanda namazı ayakta tutmak manasındadır. Yani devletin vazifelerinden, hatta her Müslümanın vazifesindendir. Namazı ayakta tutmak, yalnız namaz kılmak değil, Müslümanın vazifesi aynı zamanda namazı ayakta tutmak. Kendi toplumunda namazın ayakta kalmasını sağlamak. Mescitler inşa etmekle, ezanlar okumakla, namaz kılan bir nesil meydana getirmekle, her tarafta namazın kılınmasını sağlamakla, hatta İslam devletinde namaz kılmayanların cezalandırılması gerekmektedir. Namazın ayakta tutulması, kanun yoluyla da olması gereken bir hakikattir. Sadece bir öğütten ibaret değildir. Namazın ayakta tutulması aynı zamanda kanuni bir zorunluluktur. İslam devletinin namazı ayakta tutma zorunluluğu vardır. Bir memlekette mesai saatinde namaz kılamazsın deniliyorsa o memleket İslam devleti değildir. Zaten de İslam devleti diyen de yok ya gerçi. Zaten böyle bir şey söylemiyorlar. Hatta söyleyenleri de reddederler. Biz İslam devleti değiliz, biz laikiz derler. Evet öylesiniz, doğru söylüyorsunuz. Öylesiniz. Ama İslam devletine gelince, İslam devletinde Müslümanların başındakiler, önde gelenler namazı ayakta tutmakla mükelleftirler. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَامِ O muhsinler kimlerdir? İhsanla iş yapanlar, yaptığı işi güzel yapanlar ve güzel işler yapanlar, muhsin olanlar kimlerdir? Onların sıfatları sayılıyor. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَامِ Onlar ki namaz kılarlar ve namazı ayakta tutarlar. Ve aynı zamanda da ve yu'tûne zekâ, zekatı da verirler. Ve zekatın verilmesini de sağlarlar. Verirler ve de verdirirler. Verirler, hem de verilmesini de sağlarlar. Vermeyenden de İslam devletinde zorla alırlar. Çünkü o onun babasının malı değil. O fakirin hakkıdır. Allah'ın emrettiği kısım, malına göre, kiminden 40'ta bir, kiminden 20'de bir, kiminden 10'da bir. Her ne ise, hangi cins mal ise, sonuçta Allah'ın o emri fakirin hakkıdır. O senin yetkinde olan bir şey değil. O senin malın değil. Hırsızlık yapmış olursun zekat vermediğin zaman. Fakirin malını evine gitmiş ve çalmış gibisin. Hırsızsın. Zekatı vermeyen hırsızdır. Çünkü o fakirin hakkıdır. Senin hakkın değil. Senin gönlünden kopan bir şey değil. İstesen de verebileceğin, istemesen de vermeyeceğin bir şey değildir. Vermek zorunda olduğun bir şeydir. Ondan fazlası sana kalmış. Ondan fazlasını, zekatın ötesini vermek istemiyorsan sen bilirsin. Ama zekat senin re'yine bırakılmamış. Efendimiz zekat topluyordu. Vermeyenlerden de istiyordu. Vermek zorundasınız diyordu. Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebubekir Sıddık halife olduğunda bir kısım kabileler zekat vermediler. Onlar kendilerince bir takım teviller yapıyorlardı. Namaz kılıyorlardı, zekat vermiyorlardı. Çünkü şöyle düşünüyorlardı. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Peygamberimize hitaben, onların mallarından zekat al. Diyorlardı ki bu zekat vermeyenler, Allah peygamberine emrediyor. Peygamber de öldüğüne göre artık ondan sonra gelen lider zekat toplayamaz. Böyle inanmak istiyorlardı. Çünkü Allah peygambere emrediyor, onların malından zekat al. Peygamber de öldüğüne göre mesele bitti diye inanmak istiyorlardı. Hazreti Ebu Bekir onlara savaş açtı. Yumuşak Ebu Bekir, karıncayı incitmeyen Ebu Bekir, öldürürüm dedi, savaşırım dedi. Sert yapılı Ömer, o bile dedi ki ne yapıyorsun? Bunlar namaz kılıyorlar, la ilahe illallah diyorlar, sen nasıl bunları öldürürsün? Vallahi savaşırım dedi. O yumuşak Ebu Bekir, ama hikmetli, ferasetli, sıddık. O nerede yumuşak olması gerektiğini, nerede sert olması gerektiğini biliyordu. Dengeliydi. Her şeyi yerli yerine koyabiliyordu. Dengeli Ebu Bekir, ilim sahibi Ebu Bekir, ferasetli, hikmetli Ebu Bekir, kendisine nurun verildiği, mizanın verildiği Ebu Bekir, vallahi dedi, peygambere verdikleri zekatı vermezlerse bir devenin yuları bile olsa onlarla savaşırım. Anladılar ki Ebu Bekir kesin kararlıdır. Ömer der ki, anladım ki Ebu Bekir'in kalbini Allah savaşa açmış. Durdurmak mümkün değil. Ve haklıydı da. Çünkü Allah'ın emriydi o. O emri yerine getirilebilmesi halifenin boynunun borcudur. Namazın ikame edilmesi, ayakta tutulması gibi zekatın da verilmesi ve verdirilmesi, yani toplanması, vermeyenlere savaş açılması, çünkü o fakirin hakkıdır. Devletin görevi değil mi? Birisi gitse, birisinin malını çalsa, o hırsıza ceza vermek, o malı geri almak, mal sahibine geri vermek devletin görevi değil midir? Aynen öyle işte. Vallahi Azze ve Celle muhsinlerin sıfatlarını sayarken işte böyle söylüyor. Onlar namazları kılar ve namaz ayakta tutarlar. Ve onlar zekat verirler ve zekatın verilmesini sağlarlar. Ve hum bil ahireti hum yuqinun. Ve onlar ahirete de yakin ile iman ederler. Yakin ile ahirete inanırlar. Yakin ile kesin. 2 kere 2 4 eder. Aynen öyle yani. O kadar ki kesin. Buna yakin budur yani. İlmel yakin denildiği zaman, tabi yakin 3 mertebeye ayrılmıştır. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. İlmel yakin en aşağısıdır. Bundan da aşağısı şüphedir, zandır. O inanç değildir. Müslüman sayılmaz. Yakin ile iman, ahirete yakin ile iman, kesin 2 kere 2'nin 4 edeceğinden nasıl ki eminse, o derecede bir iman, bir inanç. Bunun aşağısına yakin denmez. Mesela herkes öleceğini bilir. İlmel yakindir bu. İlmel yakin işte bu. Herkes öleceğini %100 bilmektedir. Ölümden kurtuluş mümkün değil. Bunu herkes iyi biliyor. Bu nasılsa işte öyle. Bu yakin işte, ilmel yakin. Ama ölüm döşeğine düştüğünüz zaman, artık Azrail'in kokusunu almaya başladığınız zaman, ölümle ilgili bilginiz aynel yakin seviyesine yükselir. Biraz evvel ilmel yakin seviyesindeydiniz. Ölüm döşeğine düşünce, Azrail'i görür gibi olunca artık aynel yakine yükselirsiniz. Öldüğünüz zaman, ölüme giriş yaptığınız, adımınızı attığınız anda da hakkal yakine ulaşırsınız. İşte ahirete iman da böyle derece derece. Kimi var ki şüpheyle inanır. Kim var ki ilmel yakin inanır. 2 kere 2 4 eder gibi inanır. Öyle kesin. Kimi var ki sanki cenneti görüyor gibi olur, cehennemi görüyor gibi olur. Öyle inanır. Büyüklerin imanı. Ve Hazreti Peygamber gibiler ise hakkal yakin seviyesinde inanırlar. Cennete girmişlerdir. Ve gözleriyle görenler. Onlar aynel yakinin de üzerine çıkarlar. hakkal yakine ulaşan bahtiyarlar. Onlar ahirete yakin ile iman ederler. Demek ki muhsinler için Allah Azze ve Celle burada 3 tane sıfat sayıyor. Muhsinler yalnızca bu 3 sıfata sahip olanlar mıdır? Yani namazı kılan ve ayakta tutan, zekatı veren ve verdiren ve ahirete hakkıyla inananlar sadece bu kadar mıdır muhsinlerin sıfatları? Hayır. Ama bunlar temel sıfatlardır. Temel sıfatlar. Namaz bir misal. İnsanın 2 tane vazifesi var dünyada. Birisi Allah'a karşı görevli, biri de insanlara ya da canlılara karşı, mahlukata karşı görevi. Namaz Allah'a karşı görevlerimize bir misal. Zekat da insanlara karşı görevlerimize bir misal. Siz bunu hayvanlara karşı görevlerimizi de buna ekleyebilirsiniz. Nasıl ki namazı, orucu da ekleyebilirsiniz. Allah'a karşı görevlerimiz. Haccı da ekleyebilirsiniz. Allah'a karşı görevlerimiz. Aynı şekilde zekata da başka şeyler ekleyebilirsiniz. Hayvanlara karşı da görevlerimiz var. Bu 2 vazife, Allah'a karşı vazifelerimiz ve de canlılara veya cansızlara karşı, yani yaratılmışlara karşı. Yani bir yaratana karşı, 2 yaratılmışlara karşı vazifelerimiz. Bütün vazifemiz bundan ibaret. İşte Allah Azze ve Celle burada muhsinlerin sıfatından bunları söylüyor. Birer misal veriyor. Birer misal. Namaz ve zekat burada misal olarak zikrediliyor. En temeli de bunlar olduğu için en önemlileri söyleniyor. Ve bunları yapmak için de ahirete yakinle iman etmek lazım. Ahirete yakinle iman etmeyen her gün, her gün, her gün 5 vakit namaz kılamaz. Zor gelir. Namazın kendisine zor geldiği kimseler, namazdan üşenenler aslında ahirete yakinle iman etmemişlerdir. Ahirete yakinen iman etselerdi, %100 yani iman etselerdi, namaz onlara zor gelmezdi. Namaz kılmamak, namaz vakti geldiği halde namaz kılmadan o vakti geçirmek ona zehir içmek gibi zor gelir. Göz göre göre namaz vakti girecek ve o namazı kılmadan o namazı geçirecek. Ahirete iman eden adam için bu mümkün değil. Onun için Allah Azze ve Celle ahirete yakinen iman edenler buyuruyor. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. İşte sadece bunlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Demek hidayetin kaynağı Allah'tır. Rablerinden bir hidayet üzere olanlar var. Bir de batı medeniyeti üzere olanlar, hidayeti orada arayanlar, onlar da bunların Rabbi olmuş. Allah'ı Rab olarak göremeyen, Allah'ın kanunlarıyla terbiye edilmeyi göze alamayan, Allah'ın medeniyetini istemeyen, başkalarında hidayet arayan, işte onlar var. Müminler, ulaike ala huden min rabbihim. Böyle iken, Rablerinden taraf, bir hidayet üzere iken, kafirlere, fasıklara gelince, ulaike onlar da, ala huden, ama hangi hidayet? Fıskı fücur, onlar hidayet zannediyor. Fıskı fücur üzere bir hidayet, min rabbihim mi? Evet, onların da Rableri var ama Allah değil. Onlar da birilerini Rableştirmiştir. Onların da Rabbi var. Onlar da Avrupa'yı mı Rab edinmiş? Amerika'yı mı Rab edinmiş? Filan ideolog onu mu Rab edinmiş? Filan filozofu mu Rab edinmiş? Her ne ise o da onun hidayeti üzerine Marx'ı ilahlaştırmış, Rableştirmiş olan, o da Marksizmi hidayet olarak görüyorsa, o da Marx'ın hidayeti üzerinedir. Kimin izinden gidiyorsanız, kimin kriterlerini esas olarak alıyorsanız, işte onu Rableştirmişsiniz demektir. Allah bir şey dediği halde o başka bir şey söylüyor ve siz onun dediğini doğru olarak kabul ediyorsanız sizin Rabbiniz o olmuş demektir. ve siz onun hidayeti üzeresiniz demektir. Allah'ın hidayeti üzere değilsiniz demektir. Ve ulaike humul muflihun. Allah'tan hidayet üzere olanlar, işte sadece onlar felaha erenlerdir. Mekke'nin müşriklerine söyleniyor. Mekke'nin müşrikleri Müslümanları çok kötü durumda görüyorlardı. Bunlar perişan oldular. Bunlar Muhammed'in peşinden gide gide rezil oldular diye düşünüyorlardı. Çok kötü durumdalar diye düşünüyorlardı. Çünkü hep eziyet görüyordu Müslümanlar. Muhammed'in yüzünden böyle oldunuz diyorlardı. Gelin bize tekrardan dönün, felaha erin diyorlardı. Allah Azze ve Celle onlara cevap veriyor. Sadece Rablerine uyanlar, Rablerinin yolunda gidenler, sadece onlar felaha erenlerdir. Siz felaha ermiş değilsiniz demek istedim. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde muhsinlerin temel sıfatlarını saymış oldu bize. Allah muhsinlerden olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da, bildiğimiz bilmediğimiz bütün mekanlarda senin medeniyetini yeniden tesis etmek için kafir güçlere karşı mücadele veren Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.